Hayırlı akşamlar kıymetli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'ya Anlamla Yaşamak programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bendeniz psikolog Feyzullah Gürdaş, kıymetli hocam, dostum, psikiyatrist Hasan Turan Karatepe hocamla bugün sizlerle yeni bir programla karşınızdayız. Hocam, dilerseniz programa ilk programımız, heyecanlıyız.
Evet.
Şimdiden sürçülisan edersek affola. Kendimizi şöyle kısaca bir tanıtarak başlayalım isterim. Buyurun hocam, sizden başlayalım. Hasan Turan Karatepe kimdir? Ne iş yapar? Bize kendinizi biraz tanıtırsanız memnun olurum.
Eyvallah. Hasan Turan Karatepe psikiyatrist. Medeniyet Üniversitesi'nde çalışıyor. Uzmanlığını Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde ihtisasını yaptı. İnsanın kendini anlatması, kendini tanıtması ne kadar güç bir şey.
Zor şimdi, değil mi hocam?
Evet, böyle sorunca birden. Daha doğrusu şöyle de bir tarafı var. Belki hani bu programın süresi 40 dakika değil mi? Yani 40 dakika bile insan kendinden bahsedebilir. O kadar anlatacağımız şey var ki aslında kendimizle ilgili. Belki bu programda biraz bunu da anlamaya çalışacağız. Biz kimiz, biz neyiz? Hani birine kendimizi tanıtırken hangi özelliklerimizle tanıtıyoruz? Ama kabaca direkt programa başlamayayım. İki oğlum var. İstanbul'da yaşıyorum.
Eyvallah hocam. Efendim, ben deniz psikolog Feyzullah Gürdaş. Klinik psikoloji alanında çalışıyorum. Ben de İstanbul'da yaşıyorum. Bir kızım, bir oğlum var. Ben de böyle Elazığlıyım belki ilgilenenlere. Sivaslısınız.
Eyvallah, Şarkışlılıyım ben de.
Eyvallah. Hepimiz bir yerlerden geldik, gidiyoruz bakalım.
Evet.
Peki. Hocam, biz bu programın adına anlamla yaşamak dedik. Evet. İçinde psikiyatri, psikolojiye dair birçok şey olacak belki. Ama bu ismi seçtik. Ne yapmak istiyoruz? Bu programda neler olacak? Bu ilk programımızda bununla başlayalım istedim ben.
Eyvallah.
Biz bu programlar boyunca, silsile boyunca nelere değineceğiz? İçeriğinde neler olacak?
Evet. Tabii insanlar, şimdi bizi dinleyen insanlar karşılığında bir psikolog ve psikiyatrist dinliyorlar. Haliyle meselenin bu minvalde geçeceği belli. Biz bu programda ne yapacağız? Ne yapmak istiyoruz? Bir, kendimizi tanımak istiyoruz aslında. Psikoloz ve psikiyatristiz ama programda sadece psikiyatrik hastalıklar konuşulmayacak. Ya da biz bu psikiyatrik hastalıkları konuşurken bu işin uzmanı, akıl vereni, yol göstereni olarak değil de bu meselenin bir parçası, bu derdi bir derdi taşıyan, aynı şeylerle maruz kalan biri olarak belki biraz dertleşeceğiz. Biz burada bilen değiliz fakat biraz daha fazla okuduk dinleyicilerimizden. Dinleyicilerimizden farkımız belki psikiyatrik sıkıntıları olan insanlarla biraz daha fazla karşı karşıya geldik. Bir tecrübemiz var ve biraz da dediğim gibi okumuşluğumuz var bu alanla ilgili. Hem kurumsal olarak var okumuşluğumuz, hem de ilgi alanı olarak. Farkımız bu aslında dinleyenlerle. Yani insanın başına gelen sıkıntılarını, dertlerini beraber konuşacağız. Kendi üzerimizden konuşacağız. Beraber anlamaya çalışacağız. Ve bildiklerimizi de aktarmaya çalışacağız. Bunun dışında ne konuşacağız?
Ya aslında programdan önce de biz kendi aramızda konuşurken böyle bir yöntem arıyoruz, yani hayata, yaşama dair bir yöntem arıyoruz demiştik. İçinde anlamın olduğu, değerlerin olduğu, insan davranışlarının olduğu, zaman zaman psikiyatrik hastalıklara değineceğimiz bir program silsilesi düşünüyoruz inşallah. Hayırlara vesile olsun diyelim.
Umarım.
Başka neler konuşacağız? Tabii uzmanlık alanımız olduğu için işte bir psikiyatr, bir psikolog bir araya gelmiş, sohbet edecekler. Dolayısıyla içinde bazı psikiyatrik hastalıklar, insanların bu anlamda çektiği sıkıntılar, ortak insanın ortak sıkıntıları, psikoloji alanında, psikiyatri alanında bunlara değinmeye çalışacağız. Dediğimiz gibi bir hani terapi programı belki olmayacak. Burada hastalıkları teşhis etmeyeceğiz. Ama kıymetli dinleyenlerimizden de belki katkılar bekliyoruz. Evet. Onların soruları,
ne hoş olur.
Konuştuklarımızın üzerine yorumlar, duymak istedikleri, tartışmak, konuşmak istedikleri, merak ettiklerini de biz de burada birlikte tartışabiliriz, sohbet edebiliriz. Evet. Bunun da önemsiyorum. Bu arada programa başlarken şunu da hatırlatmak lazım. Biz bu programları yapacağız. Haftanın belli günlerinde yayınlanacak. Fakat kaçıranlar, tekrar dinlemek isteyenler bunu erkamradyo.com'dan, arşivden tekrar dinleyebilirler. Çünkü bazen sıralı programlar yaparken bir şeyleri anlatırken ilerleyeceğiz. Yani bir konudan bahsederken bir hafta diyelim psikolojinin bir meselesinden bahsederken psikiyatrinin devamı olacak onun. Belki bazen bizim öğrendiğimiz o dersleri aktarmak şeklinde de olabilir. Devamı olan meseleler olabilir. Buradan belki geriye dönüp tekrar dinlenebilir. Kaçıranlar için bunu da hatırlatmış olalım.
Dertleşmek dedik. O yüzden hani şimdilik programda bizim sesimizi duyacaksınız haliyle. Evet. Ama dertleşmenin bir parçası olarak Feyzullah'ın da dediği gibi sizden gelecek yorumlar, tavsiyeler, fikirler de kıymetli olacak.
Biz yol arıyoruz, yöntem arıyoruz dedik ki burada dinleyicilerimizin de belki bir kılavuzluğu olabilir.
Evet. Çünkü ortada da bir dert var ve hepimiz çekiyorsak bu derdi biz bildiklerimizle nasıl bazı yöntemler konuşabiliriz. Biz ne yapıyoruz bu derdi taşırken ya da hastalarımıza, bize başvuran danışanlara neler öneriyoruz? Bunların biraz karşılıklı konuşulduğu bir program olacak inşallah.
Peki hocam, ben başlarken hani madem buraya bir psikiyatrist, bir psikolog oturduk, böyle biraz giriş yapalım isterseniz. Bu psikiyatrist olarak bir psikiyatrik tanılar var. Bazı hastalıklar, bozukluklar, size tedavi için başvuran insanlar, sıkıntıları olan insanlar var. Bu psikiyatrik hastalıklar, tanılar nereden geliyor? Bu bozukluk dediğimiz şey ne? Hastalık ne? İşte akıl hastalığı dediğimiz bir grup var. İşte depresyon diyoruz, anksiyete diyoruz. Bir şey normal diyoruz, anormal diyoruz. Bu ne demek yani? Bu literatür bize ne söylüyor? Evet. Bu psikiyatri, psikoloji bize ne söylüyor? Biz neye hastalık diyoruz? Neye normal diyoruz? Bunlarla başlayalım.
Çok kıymetli bir mesele gerçekten. Hem insanın başına gelen şeyi tanıma aşamasında kıymetli. Hem o şey tanıdıktan sonra onunla yaşama açısından kıymetli. Bu psikiyatrik tanılar, hastalıklar ya da sıkıntıların adlandırılması her dönemde bir dünyanın da bir meselesi haline gelmiş. Şimdi doğal olarak kişi başına gelen bir şeyi anlamak ister. Anlayamadığı şeyden korkar. Anlamak istemesinin sebebi de kontrol etmektir bir müddet sonra. Hani benim başıma gelen ne ve ben bu durum hakkında ne yapabilirim? Şimdi benim başıma gelen ne sorusuna bir cevap bulmak adına hani bir birikim psikiyatrik tanıları ortaya çıkarmış. Yani ya da hastalıklar. Sonuçta ben bir hastanede çalışıyorum. Hastanede dahiliye polikliniği de var, psikiyatri polikliniği de var. İnsanlar hasta olduklarını düşündüklerinde hastaneye geliyorlar. Peki psikiyatrik hastalıklar dediğimiz şey ne? Buna şöyle bir biraz daha mikroskopla baktığımızda, çok da mikroskopa gerek yok da şöyle biraz dışarıdan baktığımızda şunu görüyoruz. Anksiyete bozuklukları, depresif bozukluklar, İşte somatoform bozukluklar gibi isimler var. Ama bir tarafta da dahiliye kısmında yani işte şeker hastalığı, hipertansiyon hastalığı gibi hastalıklardan bahsediliyor. Psikiyatrik meselelere bozukluk deniyor. Diğer hastalıklara da hastalık deniyor. Batı'da da disease ile disorder diye ayırmışlar bunu. Yani aslında bir psikiyatrik hastalık demek de zor. Diyememişler de dilleri de varmamış yani bu psikiyatrik tanıyı düşünenlerin. Bir kere buna bir bozukluk demişler. Niye bir bozukluk diyorlar? Çünkü bir kişinin başına diyelim size bir tanı konuldu. Size dediler ki 30 yaşında sizde şeker hastalığı var. Siz bundan sonra hayatınızı buna göre düzenleyeceksiniz. Ama psikiyatriye gittiniz 30 yaşınızda, size dediler ki sizde depresyon var. 35 yaşında geldiğinizde şeker hastalığı olanın hala şeker hastalığı var. Ama 35 yaşında geldiğinde depresyonu kalmamış olabilir. O 5 yıl önceden hiçbir belirti ortada bulunmamış olabilir. E bu nasıl bir hastalık? Hani bir şey vardı, o nereye kayboldu? Çok sabit değil yani, elle tutulur ve takip edilebilir bir şey değil. Hatta hani bizim için eleştirilerden bir tanesidir, sen de bilirsin, DSM.
Evet.
Kılavuzları, hani dünyada en çok kullanılan tanı sistemi. 5-6 yılda bir bu tanı sistemi güncelleniyor. Ya da özür dilerim, 10 yılda bir, değişik sürelerde. Yani ilk 80'de DSM-3 var. 1950'den beri bu kılavuzlar yayınlanıyor. Her kılavuzun yayınlanmasında hastalık sayısı artıyor. Bu nasıl bir mesele? Yani insana yeni hastalıklar mı türüyor diye soruyorsunuz. Bu açıdan bu hastalık adlandırılması önemli bir mesele. Çünkü insanda sende depresyon var denildiğinde tıpkı bende hipertansiyon var gibi bir algıyla yaklaşıyor kendine ve diyor ki artık ben bununla yaşamayı öğrenmem lazım. Bu benim sırtımda bir yük. Çok öyle değil yani. Çünkü o bir hal, o hal geliyor. Bazılarında biraz daha uzun kalıyor. Bazılarında ortadan kalkıyor. O bakımdan o hale bir hastalık demeye doktorların da, modern dünyada da, bizde de doktorların da dili varmamış. Hmm. Bu bir bozukluk demişler. Ama bu bir gerçekten bozukluk mu? Bunu da bir konuşmak lazım. Yani bir şey bozuluyorsa onun bir normali vardır diye bir insanın aklına bir bağlantı geliyor.
Normal çalışma düzeni vardır. Bir arabanın bozulması gibi midir bu?
Ha, değil mi? Yani o zaman bozukluk olunca bir de bunun normali var gibi bir algı oluyor. Algı da olmuyor. Aslında öyle bir alan da çizilmiş oluyor. Bu işte gerçekten böyle mi? Bir soru da burada kendini gösteriyor. İnsanın normali ne? Normali ne, biz tarif edebilir miyiz? Bunu tarif etmekte hiç zaman harcamamışlar psikiyatrik tanıları ortaya koyanlar. Bunu kişinin sıkıntı hissettiği her şeyde bu bir bozukluktur diye kabaca tariflemişler. Sanki insan o normale baktığımızda mutlu olan, kendine güveni olan, kaygı dolu düşünceleri, hisleri olmayan biriymiş gibi geliyor. Çünkü kaygıyı hissettiğimizde hemen internetten tarıyoruz. Bende ne olabilir diye. O belirtileri, internette gördüğümüz belirtileri kendimizdeki belirtilerle kıyasladığımızda bende anksiyete bozukluğu varmış diyoruz. Niye? Çünkü taşımak istemediğimiz bazı duygulara, düşüncelere maruz kalmışız. Şimdi normal aslında tanımlanmadan yola çıkılmışlığın bir sonucu bu. Normal var mı? Ya da bizim normalimizde ne var? İnsanın normalinde ne var? Yani insan nasıl bir varlık?
Evet.
Buradan baktığımızda da işler karışıyor. Çünkü hani kendimizi hüzünlü ya da kaygılı hissettiğimiz bir dönem, 3-5 gün, 4 gün, 5 gün devam eden bir dönemde taşıdığımız belirtileri şöyle kafamızdan geçirip onu hastalık tanılarıyla eşleştirdiğimizde, ki bunu çok rahat yapıyoruz artık internet yoluyla ya da bilgiye erişim daha kolay, o zaman biz kendimize o tanıyı koyabilecek bir sürü done yakalıyoruz orada. Peki bu kadar mı? Burada büyük bir karmaşa var. Çünkü insanlar bu tür şeylerle karşılaştığında bende depresyon varmış, bende anksiyete bozukluğu varmış, hatta gizli depresyon, örtük depresyon, maskeli depresyon varmış gibi bir yargıya kapılıyorlar ve bu yargının da derdini çekiyorlar aslında. Problem de orada. Bunu da bir konuşmak lazım. Bunu konuşanlar var. Eskiden beri var. Onların sesi biraz az çıkıyor. Belki onların sesini bu vasıtayla dinleyicimize duyurmak isteriz.
Evet.
Yani dünyada var, ülkemizde var buna karşı çıkanlar. Hani normali tartışalım diyenler. o bozukluk üzerinden gitmeyelim diyenler, bu bir insanlık halidir diyenler var.
Hmm.
Bunları birazcık konuşmak gerekiyor. Çünkü insan başına gelen her olumsuz şeyi bir hastalıkla eşleştirip o hastalığın yükünü çekmeye başlıyor kendi oluşturduğu o bağlantıyla. Ama buna psikiyatristler destek oluyor tabii. Yani şöyle, psikiyatrik tanımlamaları yapan alan bunu destekliyor. O kriterlerle şeyle. Oradaki ayrımı bir netleştirmek gerekecek.
Evet. Peki burada hani bu tanı kriterleri konuyor dünyanın her yerinde. İşte DSM'den bahsettiniz. Bir tanı ölçütleri el kitabımız var. Bize gelen danışanların bu yönde bir tarıyoruz. Bize verdikleri bilgilerle, şikayetleriyle bu eşleştirmeye çalışıyoruz. Bunu neden yapmaya ihtiyaç var? Bütün dünyada işte kullanılan iki tane tanı ölçütü var.
Evet.
Bunun avantajı, dezavantajları böyle tartışsak, hani neye buna ihtiyaç duyuyoruz?
Bu DSM dediğimiz şeyi biz dinleyicilerimize de kısaca bir anlatalım. Bu bir tanı kılavuzu. Bütün dünyada yaygın olarak kullanılıyor. Amerika menşeli bir kılavuz. Aslında Amerika'da da ilk önce sigorta şirketleri için hazırlanmış bir kılavuz bu. Yani hastanelerde ya da sıkıntısı olan insanların derdini anlamak için hazırlanmış bir kılavuz değil. Sadece sigorta şirketleri hangi durumda, hangi hastalıklara, yani psikiyatrik hastalıkların hangilerine biz prim vereceğiz, onların hangilerinin ödemesini yapacağız mantığıyla kurulmuş bir tanı kılavuzu. Ama zaman içinde çok ayrıntılandırdığı için bu daha yerleşik hale gelmiş. Buna ihtiyaç var. Neden? Çünkü psikiyatrik açıdan sıkıntı yaşayan birinin işe gitmesi ya da çocuklarıyla ilgilenmesi ya da ondan beklenilen sosyal ve mesleki görevleri yerine getirmedeki zorluğunu tespit etmemiz gerekiyor.
Hmm.
Yani ben canım sıkılıyor diyen herkes işe gitmese çok mantıklı olmayacak. Biraz bunun ihtiyacı bu meseleyi doğurmuş. Yani biz kime hasta diyeceğiz? Kime hasta derken bugünlerde hayatını yaşaması psikiyatrik açıdan zor diyebileceğimiz insanları tanımlamak için bu kılavuz kullanılmış. Bu kılavuzların en önemli faydası meslektaşlar arasındaki iletişimi kolaylaştırıyor. Hani ben sana bana da başvuran biri için anksiyete bozukluğu var dediğimde sen kabaca ne olduğunu anlıyorsun.
Evet.
Yani bir iletişim şekli meslektaşlar arasında. Kişiler için de kıymetli bir açıdan. Şöyle, kişi başına gelen şeyi bilmiyor. Mesela panik hastalarında, panik bozukluklarda bu olur. İlk panik atakta kişi başına gelen şeyin ne olduğunu bilmek ister. Çünkü öleceğini hisseder orada. Çok yoğun bir şekilde ölüme yaklaştığını anlar. Yani o anlayacak derecede bunu yaşar. Şimdi böyle bir dehşet anında psikiyatriste gidip ya da acile gittiğindeki doktor bu panik atak dediğinde kişi o kaygısını, anksiyetesini, hani o şeyle ölüm korkusunu karşılığını almış olur. Başına geleni bilir.
Evet.
Sınırını görür. Bu açıdan da danışanlar için ya da bizim için bu tanıların bir işlevi var. Fakat nerede sorun oluyor tanılar?
Evet. Dilerseniz kısa bir ara verelim. Bu aradan sonra bu tanılarla ilgili nerede sorunlar yaşanıyor, bu normal anormal kavramlarına biraz daha yakından bakalım. Böylece ilerleyelim inşallah.
İnşallah.
Ve kıymetli dinleyenlerimiz, kısa tamam. Bir ara, aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Lütfen bizden ayrılmayın.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Efendim tekrar merhabalar. Erkam Radyo'da Anlamla Yaşamak programında siz kıymetli dinleyenlerimizle birlikteyiz. Bugün ilk programımız. Hem biraz heyecanlıyız.
Evet.
Her ikimiz de. Gerçi ben hocam aşağı yukarı 2 yıldır program yapıyorum ama böyle yine de böyle her yeni programa başlarken bunun heyecanı oluyor.
Değil mi?
Yani sesimizden de anlaşılıyordur büyük ihtimal. Peki.
Bizim için de öyle oluyor. Mesela her yeni hasta. Şimdi ben de 2005'ten beri psikiyatrik, yani böyle psikiyatrik sıkıntısı olan insanlarla karşı karşıya geliyorum ama hani 2010'da uzmanlığımı aldım. İşte 10 yıldır uzman olarak çalışıyorum. Onun öncesi asistanlık dönemim var. İşte sonra terapiyle ilgilendik. Şimdi terapi dersleri falan da veriyoruz ama her gelen hasta, Yani yeni ve heyecan verici bir şey. Yani orada ne yapacağım? Şu odadan çıkarken onun kafasındaki hangi soruları cevaplayacağım ya da ona nasıl bir yardımda bulunacağım? Derdi, telaşı her yeni hastada insanı yakalıyor.
Acaba derdi ne?
Acaba derdi ne?
Anlayabilecek miyim onu?
Anlayabilecek miyim? Bu anladım ona hissettirebilecek miyim? Hani bu kaç yılda bu işi yapsan, günde 20 hastada 30 hastada görsen ya da danışanla karşı karşıya kalsan o heyecanı hissediyorum ben de.
Ha, bu heyecan güzel şey sanırım. Bu heyecanı kaybetmemek lazım.
Evet.
Ama peki bu aradan önce şey demiştik, yani bu psikiyatristlerin o zaman hani bu tanılar vesaire işte hatalar. Burada işte heyecan deyince akla benim ilk aklıma işte sosyal fobi geliyor.
Evet.
İşte kaygı geliyor. Şimdi bu heyecan normal mi? Nerede normal, nerede anormal?
Değil mi? Bunun sınırını bizden çizmemizi istiyorlar danışanlar.
Evet.
Çünkü kendileri bir şeyle zorlanıyorlar ve diyorlar ki, ve hatta o sınırı da çizip geliyorlar.
Hocam ya, bir tanısını koyup gelenler var.
Tabii.
Ve doğru oluyor, biliyor musun?
Aynen öyle.
Kriterlere göre çok doğru.
Evet, oluyor. Bizim işimiz de zorlaştıran, hani bir açıdan zorlaştıran ya da bir açıdan kolaylaştıran da bir şey bu. Tanıyı bilip gelmesi kişinin. Hoş, hani ne kadar biliyoruz ya da o tanı ne kadar doğru. Yani şimdi depresyon dediğimiz, depresyon tanısını koyduğumuz herkes depresyonu aynı şekilde yaşamıyor. Sosyal fobi de aynı şekilde. Ama sosyal fobi tanısını kendinde düşünen biri geldiğinde biz ona nasıl mı yaklaşacağız? Soru o muydu? Ben soruyu kaçırdım.
Yani işte heyecan deyince işte bu kendimden şimdi aklıma geldi. İşte heyecanlanıyorum. İşte ama bu heyecan, kaygı, işte bunlar normal şeyler mi? Ne zaman normal, anormal diyeceğiz bu heyecana, kaygıya?
Eyvallah, soruyu hatırladım.
Ne oluyor?
Heyecandan soruyu unuttum.
Evet.
Eyvallah. Ne oluyor? Bunun sınırı ne?
Hı-hı.
Aslında sınırı şu kabaca. Sınır da, dert de, çözüm de kişinin kendi özelinde, kendi yaşamak istediği düzende belirleniyor. Yani kişi bu sosyal fobi diye adlandırdığı kalabalık ortamlarda ya da sosyal ortamlarda yaşadığı anksiyete, kaygı onun işlerini bozmaya başladığında aslında bizimle bir işi başlıyor. Ama günlük hayatında bu kaygı çok merkezde değilse, işini engellemiyorsa, fark ediyor ama kendisi için kıymetli olanı ya da hayatında yapmayı planladığı şeyi devam ettiriyorsa, bu his ne kadar kuvvetli olursa olsun, biz bunu bir psikiyatrik ya da psikolojik danışma ortamında konuşmamız gerekmiyor.
Tedavi edilmesi gereken ve anormal bir durum olarak görmüyoruz.
Evet, tedavi edilmesi gereken ya da müdahale edilmesi gereken bir durum olarak görmüyoruz. Normal ve anormal. Evet, bu önemli bir mesele. Hani bu sadece dediğin gibi sosyal fobide de karşımıza çıkıyor. Ya da bugünlerde hepimiz kaygılıyız belli durumlarla ilgili. Yani hem sosyal hayatın getirdiği kaygılar var, hem ülkeyle ilgili kaygılar var, işte başımıza gelenlerle ilgili kaygılar var. Bu kaygılar ne zaman kaygı bozukluğu diye tırnak içinde söylüyorum adlandırılacak ya da buna nasıl müdahale edeceğiz? Bu normal ve anormal meselesi bizatihi insanın acısını arttıran bir şeye dönüyor bir müddet sonra. Çünkü ben normal değilmişim algısını uyandıran her şey kişide bir sıkıntının da başlangıcı oluyor. İçerik ne olursa olsun. Çünkü insan o şeyden ayrılmak istemiyor, çizgiden. O komünite, yani o birliktelik içinde bulunmak istiyor. Herkesle bir yandan aynı olmak istiyor, bir yandan herkesten farklı olmak istiyor ama herkesin dışında olmak istemiyor.
Dışlanmak da istemiyoruz.
Evet. Şimdi bu tanı meselesinin en önemli sorunlarından biri de bu dışlanmak. Çok iyi parmak bastınız. Etiketlenmek. Bu çok acı verici bir şey. Çünkü etiketi aldığınızda, ki bu etiket toplum tarafından da çok onaylanmayan ve önlem alınması gereken bir unsuru içinde barındırıyorsa, o zaman dışlanmanız an meselesi. Gerçek anlamda da dışlanabilirsiniz ya da kendinizi toplumun dışında da hissedebilirsiniz. Psikiyatrik durumlarla ilgili kişilerin en büyük eziyetlerinden biri de bu oluyor. Bu yüzden
etiketlenme, damgalanma
korkusu. Bu yüzden tedavi arayışına bile girmiyorlar. Çünkü bunun getirdiği yükle uğraşacağımı, ben bu yükü çekeyim deniyor. Ya da bunun yüzünden aslında tedavisini de tam olarak yapamıyor. Mesela bu kişi de bir kimliğe dönüşüyor. Biraz önce siz sordunuz ya, hadi biraz kendimizi tanıtalım dinleyicilerimizi. Biz danışanlarımızdan bazılarına hoş geldiniz dediğimizde, onlar kendilerini tanıtırken merhaba ben bipolarım, ben şizofrenim gibi etiketler kullanıyor. Ben sosyal fobiyim. Yani kimse şeker hastası olduğunda, hipertansiyonu olduğunda kendini bununla tanımlamıyor. Ama aynı kulvarda bir hastalık, hani hastalıkta demedik ama psikiyatrik meselelere, bir tanı aldığında kişi bu tanıyı bir kişilik kimliği olarak ortaya koyuyor. Ben bipolarım. Bu neye hizmet ediyor? Kişiyi nereye götürüyor? Tanının böyle bir dezavantajı da var.
Evet. Yani hem avantaj, çünkü kişi kendisinde ne olduğunu anlamış oluyor biraz. Yaşadığın şeyi anlamlandırmasına yardımcı oluyor. Ama bir taraftan da benliğine bir etiket olarak alma, evet, ya da etiketlenme toplum tarafından da olabilir. Bu kişinin kendisi de yapabilir kendini.
Evet,
değil mi?
Evet.
Böyle de bir dezavantajı var ya da riski var.
Tabii.
Bizim için de büyük sorumluluk. Bunda da bizim de bir sorumluluğumuz var. Çünkü bizim koyduğumuz tanılar kişiye bir etiket olarak yapışıyor. Burada da bizim de bazı sorumluluklarımız oluyor. Yaşam boyu belki bu anlamda hayatını etkileyebilecek bir durum
tabii,
olacak
tabii.
Ve biz buna karar veriyoruz. Biz etiketliyoruz bu anlamda. Çok dikkatli olmamız gereken bir mesele.
Kesinlikle.
Bir taraftan danışanlarımız bazen kendi tanılarını kendi koyup geliyor. Çok bariz ve ortada olabiliyor. Bazen de biz bulup çıkarıyoruz ve biz bir şeyler söylüyoruz, yapıştırıyoruz. O anlamda yine de büyük sorumluluk düşüyor.
Evet, yani şimdi doktorun tanısıyla danışanın kendine koyduğu tanı, bir çalışma yapsak neredeyse birebir aynı gelecek. Yani kimse çok yanılmıyor tanı koymakta. Ama bu tanı koymak ne işimize yarıyor?
Evet.
Tanı üzerinden konuşmak, kendimizi tanı üzerinden tanımaya dönüyor bir müddet sonra. Yani koyduğumuz tanı bizim ne işimize yarıyor sorusunu sormamız lazım. Hem danışanlar için hem de psikiyatristler için de ya da psikologlar için de bu önemli bir mesele.
Peki bir psikiyatrist için, sizin için sorayım. Tanı koymak bu anlamda, hani genel anlamda şey olarak soruyorum. Ne işimize yarıyor? Bir psikiyatrist olarak sizin ne işinize yarıyor? İşte buradan tedavi dediğimiz şey ne? Bir de onu konuşalım. Ondan önce de şimdi bir de akıl hastalıkları diye bir şey var. Şimdi
evet,
biz bozukluk dedik.
Evet.
Ya da işte Bakırköy'ün kapısından girdiğiniz zaman ruh ve sinir hastalıkları hastanesi diyor.
Evet.
İşte akıl sağlığı, ruh sağlığı. Bu akıl hastalıkları denen grup da var değil mi hocam? O
evet.
Onlar ne?
Onların da aslında sonuna yine disorder geliyor. Yine bozukluk geliyor. Yani bipolar bozukluk. Şizofreni bozukluğu. Şizofrenik bozukluk gibi. Şizoafektif bozukluk. Akıl hastalıkları kişinin biraz daha hukuki açıdan bazı yetkilerini kullanmasını engelleyecek düzeyde gerçekle olan ilintisinin bozulduğu durumlarda kullanıyoruz.
Hmm.
Yani muhakeme yeteneğinin bozuk olduğu durumlarda, mesela zeka geriliği bir akıl hastalığıdır. Şizofreni aktif olduğu dönemde, o belirtilerin ortaya çıktığı dönemde kişinin karar vermesini, muhakemesini etkiler. Ve böylelikle de mesela cezai ehliyetini ya da hukuki tasarruflarını da etkileyen bir süreçtir. Burada o kişiye o dönemde bu tür ortamlardan korumak ya da o kişiyi bu tür olumsuz sonuçlara sebep olacak eylemlerden korumak için onu biraz daha özenle korumamız lazım. Bu özenle koruma tarihsel süreç içinde bu tımarhanelerin oluşumuna sebep olmuş maalesef. İlk önce akıl hastalıkları hastanesi isminde şekillenen bir sürü depo hastaneler dünyada şekillenmiş. 1970'lere kadar dünyada çok yaygın, 80'lere kadar çok yaygın olan bu depo hastane mantığı 80'lerden 70'ten sonra yavaş yavaş değişmeye başlamış. Bizde de biraz değişti, hala biraz devam ediyor. Akıl hastalıkları, yani kişinin o hukuki ehliyetini, karar verme gücünü ortadan kaldıran durumlar. Akıl hastalığı diyoruz. Bunlara karşı o aktif dönemde biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Bunları korumamız gerekiyor. Ama bu aktif dönem için geçerli bir şey. Hani şizofreni tanısı konup da aktif dönemi geçiren, tekrar işine dönen, işini çok başarıyla yapan bir sürü danışanımız oldu. Bipolar bozukluk zaten genellikle iyileşme dönemleriyle devam eden bir mesele. Akıl hastalıkları biraz böyle bir durum.
Depresyon ya da sosyal fobi gibi kaygı bozukluklarından biraz daha farklı.
Evet.
O zaman ele alınıyor gibi.
Evet. Orada işte kişinin karar verme ehliyetinin hala canlı olduğunu görüyoruz şeyde, depresyonda, kaygıda. Ama hani karar verme ve bunları uygulama gücünün düşük olduğunu hissediyor bu derdi yaşayanlar.
Peki. Eyvallah. Şimdi bunun hemen öncesinde şeyi soruyorduk. Şu sordu peşindeydik. Psikiyatristler bu anlamda hani bu tanıya niye ihtiyaç duyuyorlar? Ne yapıyorlar? Ya burada işte ilaç meselesi.
Evet, tedaviyi ya da müdahaleyi şekillendirmek için. Bir hani bizim karşımızda gelen birini daha iyi tanımak ve ona daha uygun bir müdahaleyi planlamak için onu bir sınıfta değerlendirmemiz lazım. Yani bu kişi akıl hastası mı ya da psikiyatrik hastalıklardan, o duygusal hastalıklardan birinden mi muzdarip? Yani şizofreni mi karşımdaki, ya da şizofrenik belirtileri taşıyor mu zaman zaman, ya da kaygı belirtilerinin ağırlığı içinde mi? Şimdi bunu ben tartmam ve buna göre bir tedavi düzenlemem, bir müdahale düzenlemem gerekiyor. Bu açıdan tanının faydası var ama şart da değil. Çünkü insanı tanıyan ya da karşımızdaki acı çeken birini tanımamızı sağlayan tek şey bu tanı sistemleri değil. Ben onun muhakeme açısından yeterli olup olmadığını fark ettiğimde ona göre bir müdahale de düzenleyebilirim.
Şimdi bizi dinleyenler belki şöyle düşünebilirler. Ya, kafaları karışık gibi. Ama hakikaten karışık değil mi hocam?
Evet.
Kafamız bu anlamda.
Mevzu yani karışık.
Hem mevzu karışık, uzmanların da kafaları karışık. Ortada böyle tanı kriterleri, hastalıklar, tanılar dolaşıyor. Ama bir taraftan bahsettiğimiz şey insan zihni.
Evet.
İşte insan aklı. Bununla ilgili yorumlar yapıyoruz. Bir şeylere normal, anormal diyoruz. Bu bir de zor, sorumluluğu olan bir durum, bir mesele. Bu tartışmalar yıllardır zaten yapılıyor.
Evet,
biz de
evet.
Bu tartışmaların içindeyiz.
Evet.
Bir taraftan bize başvuran insanların acılarını dindirmeye, onları anlamaya, işte dertlerini anlamaya çalışıyoruz. Bunu yaparken belli kriterlerimiz, belli işte uymamız gereken kurallar, etik kurallar var. İşte yıllardır işte ortaya konmuş, birikimle gelen. Dolayısıyla böyle bir diyabeti tanıyıp bir diyabeti yapmak gibi değil. Yani
değil.
Kan tahlillerimiz yok, röntgenlerimiz yok. İnsan insana bir ilişkiyle, sohbetle, bir konuşarak anlamaya, bir derdimizi anlamaya, anlatmaya çalışıyoruz. İşin zorlukları var yani.
Çok.
Sorumluluğu da çok. Bu şey de kapatmak istiyorum. Madem öyle geldik bu anormal kavramı, şizofreni, akıl hastalıkları, işte depo hastaneler dediniz. Antipsikiyatri akımı var.
Evet.
Bir, onunla kapatalım isterseniz. O hikayeyle kapatalım.
Eyvallah.
Ne anlatmak
Eyvallah.
İstiyoruz biraz. Hani
yani bu
dünyada bazı tartışmalar var. İşte
evet.
İki uç aslında, iki ucu tanımlıyoruz. Bir taraftan bu, bir uçta böyle insanlara böyle şey gözüyle, işte kriterler gözüyle bakıp hastalıklar oluşturup yapıştıran, böyle her şeyi bu gözle bakan bir belki akım var diyelim. Böyle bir görüş olabilir. Bir uçta da bunun tam tersi var.
Evet, o uçtaki tam tersi, ucun sesi çok duyulmuyor. Hep daha diğer kesimin sesini duyuyoruz. Dediğin gibi bu mesele biraz bizi dinleyenler için de kafa karıştırıcı olacaktı. Şimdi tanı var mı? Hastalık ne? Psikiyatrik hastalık diye bir şey yok muymuş gibi şeyler düşünecekler ama bu yani çok eskiden beri herkesin gündeminde olan bir mesele aslında. Batı'da da buna karşı çok itirazlar yükselmiş. Hatta bir dönem çok zeki bir araştırmacı ilginç de bir deney yapıyor bununla ilgili. 8 tane öğrencisiyle birlikte bir kurgu planlıyorlar. Kurgu şu, adamın kafasındaki şey şu, psikiyatrik tanılar insanı tanımlamıyor. İnsanı anlamakta da çok yetersiz kalıyor. Bu 8 tane kişiyle birlikte herkes bir psikiyatri kliniğine başvuruyor. Ve bir tek semptom söylüyorlar onlara. Bizim şöyle bir yakınmamız var diyorlar. Yakınma da şu, boş diye bir ses duyuyorum. Ya da herhangi bir ses duyuyorum, böyle bir tıkırtı gibi bir ses duyuyorum. Herkes bu belirtiyle psikiyatri kliniğine başvuruyor. Yıl 1970'li yıllar. Bu 8 kişinin 8'i de psikiyatrik tanı alıyor. Değişik tanılar alıyor. Ve en az yatan yaklaşık 45 gün hastanede yatıyor. Deney şöyle devam ediyor. Plan şu. Hastaneye yatana kadar ben bir ses duyuyorum diyecekler. Hastanede yattıklarında, yattıkları ilk gün diyecekler ki bu ses kayboldu. Bu ses kayboldu demelerine rağmen ve ben iyileştiğimi hissediyorum demelerine rağmen bunların dediğim gibi en azı 45 gün yatıyor. Hepsine şizofreni, bipolar bozukluk, şizoafektif bozukluk gibi tanılar konuluyor ve adam, bu Rosenhan denen bir psikolog, bunu bir bilimsel dergide yayınlıyor ve dünyaya meydan okuyor. Diyor ki psikiyatrik tanılar insanı tanımlamıyor. Biz yanlış tanı koyuyoruz. Bu o dönemde çok ses getiriyor. Sonra bu yayına karşı, bu adama karşı da tanıların çok güvenilir olduğunu ve isabetli olduğunu savunan diğer hekimler, psikologlar karşı çıkıyor ve onlar da adama meydan okuyorlar. Hatta bir hastanenin sahibi diyor ki benim hastanemdeki doktorların koyduğu tanılar çok isabetlidir. Sen yanlış doktorlara gitmişsin, onlar seni tanıyamamış. Meydan okuyorum sana, bana hasta gönder ve ben onların tanısını daha isabetli koyacağım. Rosenhan bu sefer de o hastaneye belli aralıklarla birilerini gönderiyor. Orada da belli tanılar konuyorlar, belli de tanıya koymuyorlar. Orada da yaklaşık bir 80 kişi gibi, çok da net olarak hatırlamıyorum, 100 ile 80 arasında bu sefer Rosenhan gerçekten şizofreni tedavisi gören kişileri gönderiyor. Ve bunların yarısına da doktorlar sen sağlamsın, sende hiçbir şey yok diye tanı koyuyorlar. Ya da tanı koymuyorlar. Adam sonra bunu da yayınlıyor. yine bir itiraz olarak. Ama bunların sesi çok az çıkıyor. Gerçekten. Niye az çıkıyor? Belki bunu konuşuruz sonraki programlarda. Bunların sesini güçlendiren şey biraz da bizim tutumlarımız mı? Biraz da bizim normalli algılama biçimimiz mi? Biraz da bizim yaşadığımız olumsuzluklara tahammülümüzü ve tahammülsüzlüğümüzü mü kullanıyor bu tanı sistemleri? Bunu konuşabiliriz.
İnşallah hocam. Peki. Kafa karıştırmaya, kafamızı karıştırmaya devam edeceğiz galiba. Peki. İlk programın sonuna gelmiş olduk. İnşallah önümüzdeki programlarda bu meseleleri konuşmaya, tartışmaya, dertleşmeye devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz, bizden şimdilik bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki programlarda görüşmek dileğiyle efendim. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olunuz.
Hayırlı akşamlar. Görüşmek üzere.